Gazeteci Melih'e Okur, RSFM'de Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Melih'e Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Melih'e Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te. Melih'e Okur'la Anlat Bana başlıyor. Bana para lazım.
İyi akşamlar Türkiye'm. 21 Şubat 2022 Pazartesi 19.30. Anlat Bana'da yine karşınızdayız ve biz Anlat Bana'da sosyal ekolojik piyasa ekonomisi dediğimiz 21. yüzyılın ana çerçevesini, siyaset ve ekonomideki yansımalarını küresel düzlemde size sunmaya çalışıyoruz. Türkiye dersini çalışıyor mu? İşte ana soru bu. Bilmiyoruz. İklim Şurası Konya'da başladı. Gelişmeleri izliyoruz. Samimiyet, inanmak ve öyle yaşamak ana kaygımız. Türkiye bunların çok ötesinde biliyoruz. Küresel dünya diyoruz, duruyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü iklim krizi, ekolojideki dönüşüm açık ve net bambaşka bir sorunu getiriyor. İklim göçleriyle, mültecileriyle karşılaşacağız. Bu durum devlet kamu dediğimiz yapı üzerinde değişimi zorluyor. Yani yönetişim krizi yaşıyor bütün dünya ve demokrasiyi sorgularken açıkçası 8,5 milyara yaklaşmış dünya nüfusu gelir dağılımı dengesizliğiyle boğuşuyor. Özellikle salgın sonrası her şey iyice alt üst oldu ve bu gelir bölüşümündeki dengesizliğin etkileri siyasetten ekonomiye, iş dünyasından yaşama kültürüne her şeyi alt üst ediyor. Bizim bugün konuklarımız var. Ana konumuz kendi evimizin içindeki sorunları çözmek. Biz sorun çözemiyoruz. İşte ana sorunlardan biri ne? 3600 ek gösterge meselesi. Ana sorunlardan biri ne? EYT, emeklilikte yaşa takılanlar. Önce bir yasa çıkarıyoruz, sonra unuttuğumuz kayıpları telafi etme becerisi gösteremiyoruz. Konuğumuz var stüdyoda. Hemen takdim edelim. Gönül Boran Özüpak. Emeklilikte yaşa takılanları federasyonunun evet. Başkanısınız değil
evet.
mi?
Evet.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Ne kadar hoş bir kadınsınız siz.
Çok teşekkür ederim. Siz ya. Gibi.
Ah kadın kesinlikle dayanışma içinde olmamız lazım kesinlikle. Değil mi? Buradan bizi izleyen ya da dinleyen kadınlara nasıl bir mesaj verirsiniz?
Bir değişim olacaksa bu kadın elinin değişmesiyle tamamen gerçekçiliği göstermiş olacak, değiştirmiş olacak. Çünkü bir kadın en hassas, en ince düşünen, en detaycı bir işi mi yapmaya çalışıyorsunuz? O işin kılını kırk yaran biri olaraktan, en iyi bulma çabası içerisinde olan bir insan olaraktan kadın her şey. İstese her şeyi değiştirebilir.
İsterse kadın her şeyi değiştirir, ülkeyi değiştirir. Kadın bu değişimi yaparken bu kadınların da yanında olan, sorunların çözümü nedir sorusuna yanıt arayan tabii ki erkekler var. Kadın evet. ve erkek birlikteliği işte. Telefon hattımızda Ankara'dan öyle erkeklerden biri bizim sevgili arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız Mehmet Kaya var. Dünya Gazetesi'nin ekonomi muhabiri. Mehmet iyi akşamlar.
İyi akşamlar diliyorum. Ne güzel bir açılış oldu.
Güzel olsun. Bir emekçisin sen. Bir evet. iğne oyası işler gibi haberi hala işlemeye devam eden sosyal güvenlik başta olmak üzere en önemli konuları inceleyen, izleyen birkaç kişiden birisin değil mi?
Teşekkür ederim. Evet elimden geldiğince.
Ya ne olacak bizim gazetecilerin hali? Ders çalışmaları gerekiyor. Ne yapmaları lazım? Sen de gençlere buradan kamuoyunda doğru bilgi almak isteyen kitleye mesaj versen Mehmet. Sonra sohbete başlasak.
Evet, öncelikle gazetecilik açısından örgütlenme artık kaçınılmaz. Bu gelecekte çok önemli, şu anda önemli, geçmişte önemliydi, şu anda önemli, gelecekte de önemi artıyor. Temel olarak bunu söyleyebilirim. Bir de gerçekten şu anda teknolojinin bize sağladığı imkanlar var. Doğruları bulmak için yapabileceğimiz çok şey, fazla şey var. Ne olur o cihazları biraz eleştirel gözle farkındalığı artırmak için kullansın genç insanlar, genç arkadaşlarımız. Bir son söyleyeceğim. Bugünkü bulunduğumuz iletişim ortamı normal değil. Böyle bugünkü iletişim ortamını, bugünkü iletişim biçimlerini, burada özellikle gazetecilik anlamında söylüyorum tabii ki, kişisel iletişimden söz etmiyorum, normal değil. Normali aramaya başlamak şimdiden gerekli. Çok ihtiyacımız var buna. Genç arkadaşlara, genç gazeteci arkadaşlara söyleyebileceğim şey bu. Evet, ben de kendimi de eleştirebilirim. Şu anda daha çok doğru bilgileri, olması gereken bütün bilgileri vermekte zorlanıyoruz, erişmekte zorlanıyoruz. Daha çok nakleden durumdayız. Elbette objektiflik şeyimiz, en fazla önem vermemiz gereken unsur. Ama gerektiği gibi bir iletişim ortamı yok Türkiye'de, bunu söyleyebilirim.
Peki, ama bizim ana görevimiz kamuoyunu doğru bilgilendirmek, etik ve ahlak konusunda ve ilkeler konusunda taviz vermemek. Beynimize otoriterlik olmaması lazım. Beynimize çiplerin yerleşmemesi lazım. Çünkü biz bir şeyin tarafı ya da karşıtı olamayız. Bunun altını çizelim. Sadece haberi aktarırız. Doğru ve gerçeğin peşindeyiz. Ve gündem yoğun. Yoğun. Gelin siyaset gündemine birlikte bir göz atalım. Sonra sohbete başlayalım.
Siyaset gündemi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya her türlü çabayı gösteriyor derken, güvenliğimiz için gereken koşulların sağlanmasını istiyoruz, somut bir tehditle karşı karşıyayız diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Amerikalı mevkidaşı Blinken'la 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini söyledi. Rusya sınırını ihlal eden Ukrayna'ya ait silahlı araçlar Rus ordusu tarafından imha edildi. Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmalar sonucunda Rusya Federasyonu sınırlarını ihlal eden sabotajcı istihbaratçı grubun 5 mensubu imha edildi denildi. Rusya Komutanlığı, çatışmalar sırasında Rusya Silahlı Kuvvetleri askerleri ya da operasyonda yer alan Rusya Federal Güvenlik Servisi sınır güçlerinden yaralananların olmadığını kaydetti. Ukrayna'daki gerilimin düşürülmesi için diplomatik temaslar devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. Macron, Putin ve Biden arasında bir zirve düzenlemeyi teklif etti ve taraflar görüşmek için prensipte anlaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 adaylığı tartışmalarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan Kılıçdaroğlu, henüz kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını söyledi. Altı muhalefet lideri olarak bir araya geldikleri toplantıda adaylık konusunun konuşulmadığını aktaran CHP lideri, liderlerin teklif etmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.
Siyaset gündemi.
Gündem yoğun, yoğun ama bizim gündemimiz de yoğun. Biz çözüm odaklı yayınlar yapmak istiyoruz ve Gönül Boran Özüpak, evet. EYT Federasyonu Başkanı ve Ankara'da Mehmet Kaya ile sohbete başlayacağız. Öncelikle siz EYT ile nasıl tanıştınız?
Evet. Bu yasa 99'da çıktığı vakit ben özel bir şirkette muhasebe bölümünde çalışıyordum. Yaşım 18 çıktı. 7 yıllık daha doğrusu çalışan idim 25 yaşında iken. Dedim ki ya bu yasa kim öle kim kala 48 yaşına kadar çok şeyler değişir deyip de. Sonrasında baktım bir haliyle bir şeyler zaten ilerliyor gidiyor ama bizden çok şeyler götürdüğünü fark ettim. Sosyal medyada bu işi yürüten önder arkadaşlarımızın varlığını öğrendim. Onlarla birlikte yaptıkları çalışmalar içerisinde yer aldım. Ve sonrasında ne yapacağız, ne edeceğiz? Adımızın bir resmi bir şey olması lazım deyip de dernekleşme yoluna gittik 2015 yılında. 2018'de de tekrar ayaklandırdık. Belli bir dönem uzak kalmıştım. Baktık herkes sorumluluğunu almak için bir yarış haline girdiği süreçte de gelin dedik bu mücadeledeki sorumluluğu paylaşalım. Herkes hakkına sahip çıksın diye yaptığımız çalışmalarla federasyonumuzu 2020 yılında da ilan etmiş olduk. Tabii pandemi çok etkili oldu bizim sosyal medyada ya da işte valiliğin genel kurulları falan ötelemesiyle birlikte. Ama bugün bütün Türkiye emeklilikte yaşa takılanlar diye haykırıyor. Basının her kolu, televizyonun her kolu, her evde eşli EYT'li var. Edirne'den Kars'ına kadar. Bizim de bir sloganımız
var. Kaç milyonluk bir topluluksunuz siz?
Şu anki sayımız 4,5-5 milyon arasında. Bunu tabii sosyal güvenlik kayıtlarına göre sorarsanız bu cevabı veriyorum. Ama bir siyasetçi olarak sormuş olsaydınız sayımız 15-20 milyondu.
Niye bu kadar fark var?
Aradaki fark çarpı eş çarpı çocuklarla birlikte 4 kişilik bir aileyi düşündüğünüz zaman 20 milyona kadar ulaşabilen bir sayımız var.
Gerçekten EYT'lilerin mücadelesini takdir etmek gerekir. Hele pandemi sürecinde işsizliğe, açsızlığa, sağlık hizmeti alamamaya mahkum edildiklerini biliyorum ama siyasi bir kimliğinizin olmadığını da biliyorum. Yok. Yanılıyor
yok,
muyum?
Yok, benim siyasi kimliğim yok. Ben sıradan bir vatandaş, işine gücüne giden, haksızlığa karşı kayıtsız kalamayan da biri olarak sadece mücadelemi kendi başıma sürdüren biriydim. Ama tabii bugün emeklilikte yaşa takılanlarla gelen bir süreç, insanların aydınlanması, haklarına sahip çıkması, bir herkesin burada gönlünde yatan bir partisi var. İllaki gidecek, oyunu verecek, bir şey yapacak ama biz istedik ki mücadelemizde elimizden alınan anayasal hakkımıza sahip çıkalım arkadaşlar. Ocakta tencere kaynamıyor. İşsiz kalmışsın. 30 yıl prim ödemişsin, 25 yıl prim ödemişsin. Sağlık sigortasından faydalanamıyorsunuz. Bugün 151 lira ödemeden. Nerede diyorsunuz sizin kendi haklarınız? O yüzden ayaklandık. Hakkımıza sahip çıktık. Toplantılar yaptık. 2 milyona yakın miting yaptık.
2 milyon miting yaptınız.
Tabii ki. Burada Maltepe'de, İstanbul'da 1 milyon 865 bin kişinin katıldığı. Bu sene içinde yine dernek başkanları arkadaşlarımla istişare sonrasında Mart ayı çok yakın olur ama bir Ramazan bayramı sonrasında da bu sayımızı biz 5 milyon olarak katlama yoluna gideceğiz.
Yani bir miting olacak, evet. Ve 5 milyonu miting meydanına toplarız diyorsunuz.
Kesinlikle, artık insanlar aydınlandı, insanlar hakkım demeye başladı, hukuksuzluğu gördü. Birçok arkadaşımın mağduriyeti, demin o saydığımız işsizlik, genel sağlık sigortası, yani o kadar ayyuka çıktı ki bunların, bu arkadaşlarımızın sayısı, haklarına sahip çıkacaklar diyorum. Çıktılar da, onu 5 milyonu da biz Maltepe'de yapacağız.
Peki yapacağız. Burada virgülü koyalım, evet. Ve bizim bir de ekonomi gündemimiz var. Ekonomi gündemini de aldıktan sonra hem Ankara'dan hem İstanbul'dan 3600 ek gösterge ve EYT meselesinde dosyayı biraz farklı açalım. Önce ekonomi gündemi.
Ekonomi gündemi. Şirketler için oluşturulan 60 milyar liralık yeni kredi garanti fonu destek paketi bu hafta devreye alınacak. Pakette yatırımcı ve ihracatçılara 25'er milyar lira ayrılırken, işletme harcamaları için ayrılan tutarsa 10 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Yatırım destek paketi 2 yılı geri ödemesiz 8 yıl vadeli, ihracat destek paketi de 6 ayı geri ödemesiz 18 ay vadeli olarak olacak.
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre bireysel borçtan takibe düşen sayısı 1,5 kat arttı. 2021 yılında kredi veya kredi kartı borcunu ödeyememiş gerçek kişi sayısı son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Geçen yıl kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı %147 artışla 1.704.000 kişiye yükseldi. Emeklilikte yaşa takılanlar için düğmeye basıldı. Ek gösterge, sözleşmeli personelin kadro sorununun çözülmesinin ardından EYT'lilerin taleplerini değerlendirecek bir komisyon kurulacak. Kulislerde yaş formülü gündemde. Düzenlemede erkekler için 60 yaş, kadınlar için 58 yaş kritik öneme sahip. Milat tarihi ise 8 Eylül 1999. 3600 ek gösterge sürecinin tamamlanmasının ardından EYT ile ilgili de net adımların atılması bekleniyor. EYT'nin yıl sonu itibarıyla meclise gelerek görüşüleceği tahmin ediliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetimi ve Sektörler Konseyi üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi ziyaret etti. Görüşmede ihracat, Türkiye ekonomi modeli ve destek paketleri ele alındı. İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gül'le yeni ekonomik modelin daha verimli işlemesine katkıda bulunmak adına çözüm önerilerinin de yer aldığı ayrıntılı bir dosyayı Bakan Nebati'ye sunduklarını belirtti.
Ekonomi gündemi.
Konumuz 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar. Gönül Hanım, öncelikle Ankara'ya dönsek. 3600 ek göstergeyi de takip ediyor musunuz?
Tabii ki.
Size de soracağım ama Mehmet Kaya, 3600 ek göstergede son durum nedir?
Öncelikle bildiğiniz gibi yetkili konfederasyon, memursel. Yetkili konfederasyon dememizin nedeni şu, yasa gereği iş kollarında en fazla üyeye sahip olan sendikalar yetkili sendika olarak hükümetin karşısına, işverenin karşısına oturmaya yetki kazanıyor. Yine en fazla üyeye sahip memur konfederasyonu da yetkili konfederasyon olarak masaya oturuyor. Memur Sen Konfederasyonu'nun yetkili, Memur Sen Konfederasyonu için yetkili dememizin nedeni de bu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla daha önce bir komite oluşturma kararı almışlardı. Bu komite ilk toplantısını yaptı. Ardından açıklamalar geldi. Aslında önceki açıklamaların tekrarı niteliği her iki tarafında, hem hükümetin Çalışma Bakanlığı'nın hem de Memur Sen tarafının yaptığı açıklama, öncekilerin tekrarı. Yaz aylarına kadar bir düzenlemenin yapılması, yıl sonuna kadar da bir sonuçlandırılarak 2023 itibariyle 3600 konusunun kapanması. Ancak şimdiden söyleyebiliriz ki bu 3600 ek gösterge konusu gerek düzenleme safhasında gerek uygulama safhasında kolayca kapanacak gibi görünmüyor. Çünkü nereden baksanız memurları bu ortam 3600 göstergenin yapılmasıyla tam tatmin etmek pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.
Şimdi 4 grubu ilgilendiriyor öyle diyorlar. Sağlıkçılar değil mi? Emniyet evet. Görevlileri, eğitimciler ve din görevlileri. Ancak kapsamla ilgili bizim memurlar da olacak. O kapsamla ilgili bilgi vermen mümkün mü?
Şu anda memur tarafı, yani Memur Sen tarafı, tabii ki diğer konfederasyonlarda herkes bu kapsamı genişletme yönünde taleplerini dile getiriyorlar. Bütün memurları kapsasın diye. Hatta bugün kamuda çalışan veteriner hekimler de bir açıklama yaptılar. Başka memurlar da açıklamalarını yapıyorlar. Her gün mail kutumuza bu açıklamalardan, bu taleplerden geliyor. Doğal olarak insanların beklentisi, insanların hakkı, bütün kamu çalışanları, 657'ye tabi bütün kamu çalışanları, devlet memurları bu kapsama girmek istiyorlar. Zor görünen, işte biraz sizin de belki fark ederek sorduğunuz gibi, bu tartışma bitmeyecek. Kamu bütün memurlara 3600 ve benzeri ya da 3600'e denk gelen hakları tanımak konusunda çekimser. Diğer taraftan memurlar da bunu talep ediyorlar. Tartışma bu yüzden devam edecek.
Yani bu tartışma bitmek bilmez. 5 milyona yakın mı memurumuz var? 4700, 4 milyon 800 mü?
Evet, şu anda kamu çalışanlarımızın toplam sayısı o kadar. 657'ye tabi olanların sayısı daha az. Birazdan size net rakamları da verebilirim.
Olur. Peki, iyi güzel hoş da herkes bundan faydalanmak istiyor da benim takıldığım nokta şu. Para nerede? Kaynak nasıl yaratılacak?
Evet, kaynak bütçede. Bütçenin kaynağı da hepimizde elbette. Ekonominin sağlıklı olduğu dönemlerde bütçenin harcama kapasitesi de artıyor. Ancak sizin de çok yakından takip ettiğiniz gibi son birkaç yıldır bizim bütçemiz biraz bozulmaya başladı. İçinde faiz harcamaları giderek artıyor. Hali hazırdaki personel giderleri yüksek. Yatırımlar var. Çeşitli yatırımlar söz konusu. Önceden yapılmış olan yatırımlardan ilave maliyetler geldi. Ve salgınla birlikte bozulan bir bütçemiz var. Kısmen bozulan, göreli olarak bozulan bir bütçemiz var. Bir de buna geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde çok yüksek bütçe açıkları ekledik biz kamuyu yönetirken. Öncelikle o birkaç sene önce yüklendiğimiz işte ekonomiyi belirli bir oranda seviyede büyümede tutabilmek için yüklediğimiz bütçe açığını temizlemeye uğraşıyoruz şu anda. Daha doğrusu kamu maliyesi onu temizlemeye çalışıyor. Ve tek ayak üzerinde yakalandık 2021 itibariyle.
Çok iyi. Tek ayak üzerinde yakalandık. Şimdi iki ayak havaya zıplayacak. Ya bütün bunların adı para basmak demek değil mi?
Evet, enflasyonumuzun yüksekliğinden de oradan görebiliriz. Ancak bütçeden bir yana, bütün bu teknik unsurlar bir yana, bütçeden bu kaynağı oluşturabilir durumda mıyız? Evet, oluşturabilir durumdayız. Siyasi bir tercihtir sonuçta. O siyasi tercih yapılırsa pekala kaynak da sağlanır, kaynağı da bütçedir.
İnsan en değerli varlık. İnsanların mutluluğu da ülkeyi yönetenlerin bir numaralı sorunu olmak zorunda. İnsan sermayesinden daha değerli ne var? Sorunu niye çözmüyoruz? 3600 ek gösterge analarının ak sütü gibi helaldir haber bekleyenler için. 3600 ek gösterge böyle ama Gönül Hanım da burada. Bir de EYT meselesi var değil mi? Ne diyelim bu EYT meselesine Mehmet?
Ekonomikte yaşa takılanlar sorunu bizim bir hatamızı bir türlü düzeltemememiz. Hatayı en başta yaptık. Nedir? 1999 yılında bu düzenlemeyi yaparken aklın yolu bir, hukukun yolu da bir. Hukuken böyle bir düzenlemeyi yaptığınızda dersiniz ki bundan öncekiler eski mevcut sisteme tabidir. Yeni gelenler yeni sisteme geçmelidir. Bunu yapmamız gerekiyordu. Ancak o dönem siyaseten tercih edilmedi ve kademeli bir emeklilik sistemi yaşı yükseltmesi yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nden o anımsarsınız yaş çok yüksekti. Anayasa Mahkemesi onun hakkaniyete uymadığını gerekçe göstererek iptal etti. Ancak kademeli geçiş yapılabileceğine hükmetti. Şimdiki tabi olduğumuz sisteme geçildi o zaman. Yaş aralıkları biraz daha daraltılarak. Bu bir siyasi tercihti. O dönemdeki ekonomi yönetiminin, sonra takip eden ekonomi yönetimlerinin bugüne kadar taşıdıkları hukuki bir uygun olmayan yöntem diyelim. Siyaseten ekonomik olarak uygun olabilir ama hukuken uygun değildi. Şimdi bütün bu sorunlar en başta yaptığımız o hatanın, biraz korkarak, siyaseten korkarak yaptığımız hatanın çözüme ulaştırılması çabaları. Ancak bu çabalar da nereden bakarsanız bakın en başta korkulduğu korkulan mağduriyetleri elbette yaratacaktı. Ve gerçekten insanlar için bunlardan birisi de benim.
EYT'li misin sen de?
Tabii ki.
Ya bak Gönül Hanım, Mehmet de EYT'liymiş. Yani herkes hakkını istiyor devletten, kamudan, haklı olarak.
Kesinlikle. Dediğim gibi hukuken de böyle bir şey mümkün değildi ama tercih yapıldı. Anayasa Mahkemesi de bunun yolunu açmış oldu. Nasıl düzeltilebilir? Her şeyden önce hakkın teslimiyle düzeltilebilir. Ancak bu da yeni idari hukuku, idari hukuk açısından sorunları yaratacağı için şimdilik işte kamuoyuna yarar sağlaması düşünülerek çeşitli formüller üzerinde çalışılıyor.
Şimdi formüllere geleceğiz ama Gönül Hanım.
Evet.
Mehmet de EYT'liymiş ve yapılan bir hatanın düzeltilmesi ve hakkın teslim edilmesi gerekir
haklıya
diyor.
Haklıya iade edilmesi.
Evet. Hakkın haklıya iade edilmesi. Beş yıl önce federasyonu kurdunuz aslında. 6-7. yıla giriyor değil mi?
Derneğimiz 2015 yılında kurulmuştu. Hı-hı.
Federasyon
2020.
2020 ben de böyle birden dedim ama bravo size ya.
Evet.
İki yıllık 2020'de kurdunuz.
Evet, 23 tane derneğimiz var. Hı-hı. Çeşitli illerde yönetim kurulları arkadaşlarımla biz bu yola baş koyduk dedik ve davamızın sonucunu getireceğiz.
Peki siz bu kadar çok açık ve net, bakın kaç milyon miting dediniz, bir daha hatırlatalım.
1.865.000.
1.865.000 miting yaptınız. Evet. Siyasetin, karar vericilerin tavrı ne durumda? Şimdi bir anda Türkiye heyecana kapıldı, modeller öneriliyor. Evet. Siz de baktınız değil mi ona?
Kesinlikle.
Yani nedir bunları, bize bir anlatır mısınız? Kısmi emeklilik mesela.
Şimdi öncelikle basına yansıyan haberleri bizler yetkili ağızdan, yetkili merciden duymadığımız süreçte yorumladığımız zaman dilimi tamamen özellikle bu sene için ve şu söylemler için bir seçime doğru gidiyoruz ve tozlu raflardan yine indik aşağıya. Burada bir ilk olan, yıllardır iktidar olan hükümetimiz maalesef bizi görmezden geldi. Bütün kapıdan kovsalar bacadan girecek bir mücadeleyi verdik ama maalesef görüşememiştik. Yine Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nda olan parti yıllarca bizimle görüştü. Yıllarca seçim bildirgelerinde yer aldık, sorununuzu biz çözeceğiz diye. Ama maalesef ittifak olunca da biz yine tozlu raflar olarak kaldırıldık. Bugün şu zaman diliminde işte bir aylık, bir buçuk aylık süre zarfı içerisinde AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun bir televizyon programında emeklilikte yaşa takılanları hükümet olarak çözebileceği, öncelikli çözebileceği konular içerisinde biz 5. sırada yer aldık. İşte asgari ücreti vardı, 3600'ü vardı vesaire. 5. sırada EYT. EYT esasında toplumsal bir kanayan yara haline geldi. Yaşadığı mağduriyetlerden dolayı. Nitekim 16 Şubat 2022'de federasyonumuza bağlı dernek başkanları arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz bir komisyon Ankara'da kendisiyle görüştü. Söylemlerini yineleyip üstüne sadece ek olarak 2022 yılında, yılı sonuna kadar bir açıklama geleceği, çalışma başlatıldığı, bunu yetkili merciden duymuş olduk. İnşallah yarın öbür gün hayır biz böyle bir şey söylemedik de diyebilirler. Görmek istiyoruz o süreç 2022 sonuna kadar da biz yine meydanlarda da olacağız, mecliste de olacağız, muhalefet partileriyle de görüşeceğiz.
İktidar partisiyle de
görüşeceğiz. Tabii orada dedik ki, hatta bir çalışma yapıldığı süreçte biz o çalışmada masanın bir ucunda olmak istiyoruz. Federasyonumuz olarak bu mücadeleyi veren topluluğun temsilcileri olarak orada olmak istediğimizi belirttik. Tabii olumsuz karşılamadılar ama yapılacak çalışmalara dahil edilecek miyiz? Yine onu da göreceğiz. Formüllerden bahsedildi. Bugün bütün sosyal medyada, basında, haber kanallarında bu
formüller tartışılıyor.
Evet, formüller tartışılıyor. Bir defa başından da dediğim gibi öncelikle bu formüllerin hani tartışılabilmesi için yetkili bir merciden, yetkili bir makamdan bunu duymamızın gerekliliğine inanıyorum. Şurada yazılan 5 tane formül şöyle mi olacak? 50 yaş sınırı mı gelecek? Kısmi emeklilik mi gelecek? Kesintilerle mi gelecek? Yetkili hiç kimseden duymadığımız için bunun tartışmasını bile yapmamıza gerek yok açıkçası.
Ben beklemeyi tercih ederim diyorsunuz ama gelin Mehmet'e soralım.
Olur tabii ki.
Mehmet, özellikle bir formüller sunuldu. Bu formüllere bakalım mı birlikte?
Evet, birlikte bakabiliriz. Bir de siz bizden daha deneyimlisiniz. Bildiğiniz gibi bazı formülleri yetkililer doğrudan söylemezler, bazı haberleri ya da bilgileri, ama
evet,
kamuoyunun tepkisini ölçmek ya da hangisinin öne çıktığını kestirmek için, yani tavır belirleyebilmek için böyle şeyler yaparlar, sızdırmalar yaparlar önce de. O yüzden tamam, yetkililer söylemedi ama bu şeylere bakmakta yarar var. Boş bırakmamakta yarar var.
Yok, biz çok affedersiniz devreye giriyorum burada. Tabii ki baktık, değerlendirdik. Sosyal güvenlik uzman arkadaşlarımızla bu neyin nesidir dedik. Hep mağduriyet yaratıcı formüller olduğu için ve de onu şu amaçla söyledim esasında. Hani elbette ki bir nabız yoklamak anlamında da servis edilmiş olabilir bu maddeler. Yıllardır bunu yaşadık. Yıllardır bu sistemle önce bir basında yer alıyor, seçim oluyor, söz verenler seçimi unutuyor, ondan sonra bu tekrar rafa kalkıyor. Burada bizim artık bu tarz şeylere inancımızın kalmadığı, eğer bu formüller hükümetimiz tarafından yapılacaksa o masanın bir ucunda, bakın bizim 5 tane formülümüz var, gelin bunu tartışalım, gelin bunu en iyisini yapalım, sizin öneriniz nedir diye sormalarını istiyoruz. Yoksa bunlar alışkın olduğumuz şeyler, formüller, çalışmalar. Yani 9 yılın içerisinde de bir mücadelede olan...
Yani bir söz vardır bizi, ağzı sütten yana ne yapar?
Yoğurt üfleyerek yer.
Öyle derler Mehmet. O yüzden Gönül Hanım da son derece dikkatli ve temkinli davranıyor. 9 yıllık mücadelede biz ağzımız sütten yandı. O yüzden yoğurdu üfleye üfleye yemek istiyoruz. Lütfen biz, bu yoğurt yenecekse biz de orada olalım, birlikte yiyelim diyor. Ne diyorsun sen bu maddelere bakıldığında?
Öncelikle hep söylediğimiz gibi kamunun burada olabilecek en düşük maliyeti, yani sosyal güvenlik sistemi içerisinde olabilecek en düşük maliyeti hedeflediğini söyleyebiliriz. Gerek kısmi emeklilik seçeneği, sigorta sürelilik formülü, hepsi teorik olarak ve o 2008'de yapılan düzenlemenin, yani daha düşük aylık bağlama oranıyla ortaya çıkan düzenlemenin yansımaları diyebiliriz. Yani ne kadar prim ödediyseniz o kadar emekli olacaksınız. O kadar emekli aylığı alacaksınız. Ancak burada vurgulamak istediğim, bizde ne yazık ki 2008 düzenlemesinde aylık bağlama oranları düştü. Yani geçmişte %70'ler kadar, yani ücretimizin %70'leri kadar bir şey alırken, aylık bağlama oranına erişmişken, şimdi %50'lerde, hatta %40'lara kadar düşen bir oranla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ilk başta savunulabilir olarak görülen bütün bu formüllerde geçen, işte ister emeklilik yaşıyla ilgili olsun, ister sigortalılık süresini öne çıkaran şeyle olsun, modelle olsun, hepsinde temel olarak 2008'de yaşadığımız hak kaybının bir ilave hak, bir yansımasını göreceğiz. Yani temel olarak baktığımızda, işte biraz önce isimlendirdim, kısmi emeklilik seçeneği olarak yansıdı kamuoyuna. Sigorta süresi formülü, kesintili emeklilik formülü, geçici kesintili alternatif ya da prim tamamlama modeli gibi, borçlanma gibi. Ama bunları teknik olarak toparladığımızda yaş kriterli bir düzenleme yapılabilir. Prim ödeme gün sayısı temelli bir düzenleme yapılabilir. Sigortalılık süresi temelli bir düzenleme yapılır. Ve indirgeme katsayısı ile ilgili bir düzenleme yapılabilir. İndirgeme katsayısı, tahmin edebileceğiniz gibi, bütün bu yaş ya da diğer kriterleri en azından birisini tamamlayanın diğer hakları kazanması için bir katsayı belirleyip tıpkı ileride alacağı emeklilik ücretini düşürmek için bir katsayı kullanılması gibi. Ancak burada tekrarlamak gerekir ki aylık bağlama oranları 2008'deki düzenlemede düştüğü için getirilen bütün bu yapılar hakkın tam teslimi olmaktan öteye emekli aylıklarının düşmesiyle sonuçlanacak formüllerdir.
Yani çok dikkatli olmak gerekir diyorsunuz Gönül Hanım. Katılır mısınız? Çok kritik bir konu bu. Çok ciddi bir sorun bu.
Kesinlikle.
Bütün çalışanı kesimini etkileyen de bir olay aslında.
Çocuklarımızın dahi Sosyal Güvenlik Kurumu yasalarına güvensiz bir şekilde başlama sebepleri, güvensiz bir şekilde düşünmelerinin sebebidir. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. 4447 sayılı kanun, bu yaş haddi bizi süründürdü. 2008'de çıkan 5510 sayılı kanunda aylık bağlanma oranlarının düşürülmesi de yaşama öl. Ak başının çaresine nasıl bakacaksan diyen bir kanun maddesiyle
yani
maalesef.
Yani 99 süründürdü, 2008 öldürdü. 2022'de nasıl dirileceksiniz? Öneriniz?
Önerimiz 2022'de dayanın arkadaşlar, sabredin arkadaşlar diye bu sabır taşımız çatladı bizim. Çünkü mağduriyetin en tavanını yaşayan birçok arkadaşım var. İşsiz, başında da söyledik. Her türlü mağduriyeti yaşıyor. Aileler boşanıyor. Ekonomisi yok çünkü. Ocağında tenceresi kaynamıyor. Çocuğunun eğitimini sağlayamıyor. Veyahut evlendiremiyor. Çünkü anayasal bir hakkımız var ve bu hakkımızdan biz mahrum bırakıldık. Emeklilik planlarımız vardı. Yaş haddinin bize yansıtılmamış olmasıyla birçok arkadaşımız memleketine gidecek, ekecek, biçmiş olacak. Çalışan arkadaşlarımız için de bugün genç işsiz nüfusumuzun sayısı her geçen gün artıyor. İşten ayrılacak ve geride kalan çoluğumuza çocuğumuza da bir iş imkanı sağlanmış olacak. Yani bunun alternatifleri birçok şeyde değerlendirilebilir konuyla. Dolayısıyla 2022'de biz şu gelen süreçte umudumuz var. Umudumuz.
Ankara'da yeniden temaslarınız evet. Olacak mı? Ben merak ediyorum şimdi.
Olacak. Yani ilerleyen süreçte AK Parti yine MHP ile devam edecek. Bunun yanı sıra yarın bu gece yola çıkacağız. Türkiye'den katılım yapan dernek başkanları ve yönetim başkanları arkadaşlarımla, muhalefet partileriyle, Emekliler Derneği ile, Türk İş ile, sendikalarla salı ve çarşamba günü yoğun bir şekilde Ankara'da olacağız. Varız diyoruz, buradayız diyoruz, biriz diyoruz ve koskocaman kitlemizle, ailemizle birlikte, 20 milyonla da birlikteyiz. Bunu her yerde de söylemeye devam ediyoruz.
Peki, yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer, sunulan seçenek modeli üzerinde o yüzden mi çok fazla durmuyorsunuz?
Öncelikle bu formüller gerçekten hükümetimiz tarafından yetkili merciden mi lanse edildi, açıklandı? Çok alışkın olduğumuz konu bu. Derdimiz bizim hukuksuzluk. Yani şu formüller bir arkadaşıma, beş arkadaşıma, on arkadaşıma uysun. 7.220 yıllıkta, erkeklerde de 25 yıllık 9.000 prim günü. Evet, bizler üçüncü tura dönen arkadaşlarımız da vardı. Ben 10.500 günle emeklilik yaş haddimi tamamladım. Peki burada 6.000'i bekleyen arkadaşım ne yapacak? O da aynı anayasal hakka sahip. Bir taraftan bir yer düzenlenirken öteki tarafta bekleyeni hayır sen daha bekleyeceksin dediği bir adaletsiz bir formüller üretilmek yerine tek sorun nedir? İşte 4447 sayılı kanunun geriye aleyhte işletilmesi şu formüllerin hepsini silip götürecek. Yeni bir emeklilik yasası mı düzenleniyor da böyle formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor? Mağdur edilen madde belli. Eden madde belli. 2008'de de yaşama öl diyen kanun maddesi belli. Yani bu kadar kafa patlatmaya gerek yok ki.
Çalışma Bakanı konuların yabancısı değil, değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle, evet.
Yani çok... bir Türk iş geçmişi yok mu?
Hem öyle hem de bir akademisyen olarak bu konunun üzerinde eğitim veren birisi olarak... Yani bunu söylemekte şey görmüyorum ama Çalışma Bakanlığı'na gelebilecek
en
yetkili, en iyi isimlerden birisi. Çünkü bu hayatı biliyor.
Keşke 8-10 yıl önce gelseydi de bu sorun çözülebilseydi.
Kesinlikle.
Peki niye EYT'yi ağzına çok almak istemedi bakan?
Biz kendisine 2019 yılında Çankaya Köşkü'nde 1,5 saat süren bir görüşmeyle hem dosyamızı sunduk, örneklerimizi verdik, bizi çok iyi dinledi. Bir rapor sunacağını Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ama orada bir hayal kırıklığı yaşadık tabii. Ben böyle bir talimat almadım, böyle bir çalışma yok deyip Aile ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı iken yapıyoruz biz bu görüşmeyi. Tabii bizler şok, o görüşmeyi biz yaptık, elimizde resmimiz var, nasıl böyle bir şey oldu? Televizyon kanalından öğrendik. Neden diyorsanız, yani öncelik sıramızda herhalde Çalışma Bakanlığımızda o önceliğe gelemedik mi? Zamanı mı var? Çözemiyoruz.
Peki sizin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kaynakla ilgili çalışmanız var mı? Kaynağı nasıl yaratabilirler?
Kaynak bir defa biz hep bütçeye yük olarak üzerimize geldiler biliyorsunuz. Ama elbette ki Türkiye'mizin kaynakları derya deniz. Biz de şunu diyoruz esasında. Bizden istenilen iki şartı biz koşulsuz şartsız yerine getirmişiz. Kadınlar 20 yıl çalışsın 5000 prim günü ödesin. Erkekler 25 yıl çalışsın 5000 prim günü ödesin. Yaptığımız sözleşmeye istinaden bizden SSK primlerini tahsil ettiler mi? Bu sözleşmeyle demek değil midir ki siz bize prim ödeyin, bu primlerinizi emaneten bir haliyle devlet olarak işliyoruz. Günü geldiği zaman size iadesini yapacağız. Emanet ettiğimiz primlerimiz nerede diye soruyoruz. Dolayısıyla bu kaynak meselesinde... yapılan harcamaları da görüyoruz. Çok fazla detaya girmeyeyim ben bu konuda.
Peki,
Melih Hanım.
Kaynağı sonraya bırakalım. Çünkü evet. Kaynak meselesine biz de kafayı taktık.
Evet.
O kadar fazla yük getirmeyecek bir konuydu. Yeter değil. Ki model üzerinde uzlaşı olsun diyoruz.
Kesinlikle.
Ben Mehmet'e bunu soracağım ama.
Olur.
Bir ara bulucuya ihtiyaç var galiba. Mesela Migros'ta sorun çok büyüktü. Evet. İsim vererek söyledim. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent araya girdi.
Çok severiz kendisini.
Sorun açıkçası çözüldü. Yani bugün Haluk Levent'le konuştum ben.
Evet.
Migros'la bir sorunu daha bir yıl önce çözmüşler. Bu toplantı içinde 5 kere bir araya gelmişler. Son toplantıda Haluk Levent demiş ki ya çözülecek ya bitecek. Sorun çözülmüş. Süper. EYT için araya giremez mi Haluk Levent?
Haluk Levent çok sevdiğimiz, saydığımız bir sanatçımız. Yani bizim aracılıkla alakalı muhalefet partileri tamamen bize haklısınız diyor. Her türlü görüşmeyi yapıyor. Eğer yapabilirse Haluk Bey'den de hükümetimizle aramızda bir aracı olması bizleri sevindirir.
Görüşmüyoruz. Hükümet üstü, siyaset üstü, mağdur olan bir kitle var. Bunu dinlemek ve siyasetin iktidar muhalefet ara bulucu bir araya gelerek artık sorunu uzatmaması gerekmiyor mu?
O kadar uzadı ki. Bu mücadele o kadar uzun zamandır veriliyor ki tabii ki hükümetimiz 2002 yılından bu yana iktidarda çözmesi gereken bir meseleydi. Zamanı 2022 diye belirttiler. Bir an evvel bitmesi gerekiyor. Yani bir şekilde aracılık ya da
arabulucu.
Yani onu tabii şu an biraz böyle şey gibi geldi, nasıl düşünsem diye. Çünkü biz muhalefetle görüşüyoruz. İktidarla da kapıyı açtık, araladık. Bu anlamda bir söz var, süreç var. Öteki türlü de iktidara talip olan muhalefet partileri var. Ortak bir noktayı ama Millet İttifakı tarafı bulacak ya da hükümet bulacak. Bizim şöyle bir sloganımız var. Emeklilikte yaşa takılanlar, iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güce sahip. Burada da biz kesinlikle siyaset üstüyüz. Ama
bunun altını çizelim.
Kesinlikle siyaset üstü. Bütün siyasi partilere yaklaşımımız bellidir. Yanımızda olanın yanındayız diyeniz. Siz bu sorunu çözeceksiniz. Herkes gönül rahatlığıyla gidecek. Vatandaşlık oyunu kullanmak üzere o sandığın başında. Şimdi sandığa niye geldik derseniz, her bir şey sürüncemede kaldığı için, bizler de her seçim döneminde gündeme geldiğimiz için, bizim oyumuz, bir kişinin dahi oyu o kadar önemli ki, o kadar kıymetli ki, o muhalefeti iktidara taşıyabilecek, iktidarı da muhalefet yapabilecek güçte olduğumuzu biliyoruz. Bu süre zarfında umudumuzla mücadelemizi birleştirip belki sizin dediğiniz gibi bir ara bulucuyla da sorunumuzu çözmüş oluruz.
Bilemem, ben Haluk Levent'e evet, buradan açık çağrıda bulunuyorum. Bu EYT meselesi çözülmeli. Bir kere emeğe ve insana saygı her şeyin üstünde. Gelir dağılımı bozukluğunun ve insan kaynağı sömürüsünün had safhaya ulaştığı neokapitalist düzenin sinyal verdiğini, alarm çağırdığını biliyoruz. İnsana yatırım yapan kazanacak. O yüzden Mehmet, ben özellikle sosyal güvenlik kurumunun gerçekten sorunlu olduğunu biliyorum. Çok sorunlu değil mi? Sorunu çok.
Kesinlikle sosyal güvenlik sorununun temelinde şu anda bu aktüeryal denge dediğimiz sorun yatıyor. Yani 1.88 çalışan bir emekliyi finanse ediyor. Bu sürdürülebilir bir yapı değil. Sürdürülemez olduğu için de ister devlet katkısı adı altında, ister açık finansmanı katkısı altında kamu bütçesinden sosyal güvenlik sistemine para aktarıyoruz. Öyle bir şeye ihtiyacımız var ki, yapıya ihtiyacımız var ki çok sayıda çalışan olsun, hele ki genç nüfusumuz şu anda var, çok sayıda çalışanımız olsun ki az sayıdaki emeklimize daha fazla finanse edebilsin sosyal güvenlik sistemi. Temel olarak ortaya koyduğumuz bu. Ve o insanlarda eğer bir refah açığı oluştuysa bütçe kaynağı da ilave olarak onlara verir. Yani sosyal güvenlik sisteminden beklentimiz bu. Sorunu şimdiye kadar çözemediğimiz için ta baştan beri, başta kayıt dışılık olmak üzere, kayıt dışılık insan hakları ihlali dahi denebilecek denli ağır bir durum biliyorsunuz. İnsanlarımız kayıt dışı çalıştırıldı. Sosyal güvenlik sistemimizi bir yüzden bir türlü dengeleyemedik ve ortaya çıkan manzara da şimdilik bu, hala finansman sorunları yaşayan bir yapı. Yani sosyal güvenlik sistemimizin ana sorunlarından biri bizim yapısal olarak çalışma hayatını tam olarak düzenleyemememiz. ILO'nun standardı bellidir. 1900'lerin başında ortaya çıkmıştır. İşçi, işveren, hükümet yuvarlak masada. Köşeli masada değil. Yuvarlak masada.
Aman bu masa işi çok hassas ya. Masa, geçen masa kuruldu. Biz de Edip Cansever'den masa şiirlerini okuduk burada. Masa önemli de bu masada EYT'nin olması da çok önemli değil mi? Her masada.
Lafı oraya getireceğim. Sorunun tarafı kimse hükümetteki, yani Çalışma Bakanı ya da bir sendikal taraf ya da işveren tarafı şey değildir. Onun da bir oyu hakkı vardır. Sorunun muhatabının da bir oyu hakkı vardır. Yani o yüzden de yuvarlak masa dedim. ILO'nun standardı çalışma hayatındaki sorunları tarafların eşit koşullarla oturarak çözmesini emreder. Biz de bu sözleşmeyi imzaladık. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlar, yani bizler bu sorunun bir tarafıyız ve kesinlikle ve kesinlikle sözünü ettiğim masada. İnsanlara burada not olarak söyleyelim. Yuvarlak masanın esprisi alt üst ilişkisinin olmamasıdır.
Çok önemli. Gönül Hanım da buna dikkat çekiyor, evet. Mehmet. Yani yuvarlak masada biz de olmalıyız. Katılır mısın Gönül Hanım'ın? Bir seçim öncesi hep böyle masaya, ortaya, gündeme geliyor ama çözüm gelmiyor değerlendirmesine.
Şüphesiz öyle. Sadece EYT ile ilgili konular değil, mesela kıdem ile ilgili konular, başka sosyal güvenlik sorunları da, konuları da seçimlerde alevlenir, beklentiler yaratılır. Ya da kısmen bazıları çözülür seçim şeyi olarak, öncesi ya da sonrası vaatlere ilişkin olarak. Ama Gönül Hanım'ın da doğru biçimde gözlemlediği gibi seçimlerden önce bu konu bir alevleniyor.
Bir ara buluculuk müessesesi devreye girse sonuçta kaynağı yaratabilir bütçe, öyle değil mi?
Kesinlikle haklısınız, yaratabilir. Öncelikle bu kayıt dışını bir engelli bir ortadan kaldırmamız gerekiyor. İnsanların dediğim gibi bir şey hakkı, insan hakkı ihlali neredeyse artık bu kayıt dışılık. Öyle bir sistem getirmemiz lazım ki bu sosyal güvenlik sistemimizin de dengelenmesi lazım. Sorunuza yanıt vereceğim. Çok önemli gördüğüm sosyal güvenlikte bir unsur. 2030'lu yıllar itibariyle bizim fırsat penceremiz, yani genç nüfusumuz kapanıyor. Artık nüfusumuz çok hızlı yaşlanacak, Avrupa'dan çok daha hızlı yaşlanacak. Dolayısıyla kayıt dışını şimdi, hatta dün çözmemiz gerekiyordu. Önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik sorunlarında üzerimize binecek yüklerden birisi bu.
Çok bir önemli sorun, bir konu bu.
Evet, bir şey unsuru daha. Emeklilikte yaşa takılanları konuşuyoruz. Yani insanlar bir an önce emekli olmak istiyorlar. Neden bir sosyal güvenlik sistemimiz daha fazla çalışmayı, daha uzun süre çalıştırmayı özendirmiyor? Biz neden çalışmakta? Biz derken kendimi de kattım, bakın gazeteciyim biraz çıktım ama insanlar neden bir an önce emekli olmak için çaba harcıyorlar? Daha fazla çalışsalar da daha yüksek gelire erişseler daha iyi değil mi? Bu sorunun çözüm noktalarından biri de o. Ara buluculuk konusu, dediğim gibi ILO standartları çalışanlarla birlikte masaya bütün tarafların oturmasını emreder. Dolayısıyla evet, kolaylaştırıcı insanlar, saygın insanlar bu konuda katalizör insanlar diyelim artık, bu konuda çalışabilir. Ancak sorunun tarafının o masada olması gerekiyor tabii ki.
Haklısın ama biz yine EYT diyoruz. Görmezden gelemeyiz ve duruyoruz Mehmet. Bir virgül koyuyoruz çünkü sosyal medyaya da bir göz atıyoruz. Bakalım sosyal medyada bugün neler konuşulmuş.
Sosyal medya gündemi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu oldu. Enflasyonu yurt dışı gelişmelere bağlayan Akbaşoğlu, Fransa'da 150 euroya dolan poşet şimdi 750 euroya doluyor. %6-7 oranında enflasyon var diyerek örnek verdi. Sunucu Kübra Par, bu sözler sosyal medyaya düşer dedi ve öyle de oldu. Baki Demirel, ekonomi bilmemek, matematik bilmemek elbette sorun ama daha büyük bir sorun var. Kendisinin hep haklı olduğunu düşünüp yapılan uyarıyı da dikkate almamak. Özcan Kadıoğlu, tüm diplomalarını alıp ilkokula yeniden başlatmak lazım. Anlattığı örneğe göre Fransa'da ve Avrupa'da hiperenflasyon yaşanıyor olması lazım. Berna Laçin, ufak atın da Fransızlar yesin. Basit bir hesap. Fransa'daki asgari ücretin üçte biri gibi bir bütçesi var kızımın. Elektrik, internet, telefon, ulaşım gibi giderlerini ödüyor. Konsere, tiyatroya gidip marketten et, tavuk, somon vesaire alıp arada da dışarıda yiyebiliyor. Refah yaşamaya yeter bir bütçe. Gökhan Özoğuz, yalan çok kötü bir şey. Ama ucunda aç kalmış, enayi yerine konmuş insanlar varken işlemez. Muhammed Emin Akbaşoğlu, kastımızla lafzımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu. Sosyal medya gündemi.
Sosyal medya 150 euroya dolan poşet 750 euroya doluyor diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun değerlendirmesini yapıyor. biz dış mihrakları falan bırakacağız. Kendi halimizde bakacağız. Eğitim sisteminin yarattığı sonuçtur bu değerlendirme. Eğitimli olmak önemlidir. Ayrıca gençler konusu da önemli. 500 bine yakın genç kredi ve yurtlar kurumuna olan borcunu ödeyemediği için icralık. Bizim bu sorunları çözmemiz gerekiyor ama konumuz EYT. EYT dedik, siz de çok net olarak çok temkinli konuşuyorsunuz ve haklı olduğunuzu düşünüyorum.
Evet.
Ben Haluk Levent dedim. Siz Haluk Levent'i çağırmış mıydınız hiç?
Evet, 2019 yılında Ankara'da yaptığımız mitingimize davet ettik. Sağ olsun kabul etti. Hatta dedi ki geliyorum ulen diye, böyle onun cümleleri vardır.
Hı hı.
Çok mutlu etti bizi kendisi. Çünkü Ahbap Derneği ile de birlikte hem yardımseverliği hem çözüm üretme anlamında çok büyük katkıları var. Seviyoruz kendisini.
O kadar.
Yani
arabuluculuk olayı, bakarız duruma.
Yani bir süreci bir takip etmemiz gerekiyor. Yani, hani o ortamda uygun kişi mi, başka bir formül mü? Bir şeyleri göreceğiz. Hep birlikte
yani
yaşayacağız.
Yani işin ucunda kamu olunca duruyorsunuz.
Tabii,
sonuçta
tabii.
Özel sektöre bağlı bir şirket.
Evet.
Özel sektöre bağlı depoları işleten teşerona bağlı işçiler. Farklı bir örgütlenme, evet, ve oluşum modelinde ortaya çıkan tablo. Ve burada arabuluculuk görevini yerine getiren bir sanatçı. Diyorum. Bugünlerde sanatçılar ne kadar güzel işler yapıyor değil mi? Tarkan şarkısını seviyor musunuz? Sevdiniz mi?
Kıpır kıpır kıpır yapıyor. Düşündürüyor cümleleriyle de. Geçecek geçecek
tabii,
diyor.
Biz siyaset üstü olaylara bakmak,
evet,
durumundayız. Sizin görüşme trafiğiniz devam ediyor.
Evet.
Sizin öneriniz, modeliniz açık ve net değil mi?
Evet.
Yani yasa, sahip olduğumuz haklara bizi geri döndürün, bu düzenlemeyi yapın, mağduriyet kalksın diyorsunuz.
Şimdi formüller üretildiği süreçte mağduriyetlerin üstlerine mağduriyetler katıyor. Bize göre tek formül, yani topluluğumuzun menfaatine olabilecek şey, bu yasanın iptali. Ama çözümsüz de değiliz. Yani o çözüm formüllerinde şurada koydukları 7200'de 9000 günün direkt aklıma gelen 5500 ne olacak? Yine mi çalışmak zorunda kalacak? Geldi 50 yaşına, 55 yaşına ve anayasal hakkı olduğunun örneği, hani bu benim daha çok aklımda kalan olmuş oldu. Ya da kesintiye gidilmesi, %2'lik kesinti. Bugün 30 yıl çalışıyorsunuz, 2500 lira emekli aylığı alıyorsunuz. Bu insan 5 yıl bekleyecek, 15 yıl bekleyecek, 7 yıl bekleyecek, 10 yıl, 12 yıl bekleyecek olan arkadaşlarım var. Bu %2'likle zaten kuşa dönmüş emekli maaşından daha neyin kesintisinin formülünü üretiyorlar. Bunlar ters geliyor bize. Ama bize açıklasınlar, ikna etsinler, karşılıklı çözüm formülleri mi üretilecek? Ben zaten bu konuda tek başına yetkili bir insan da değilim. Ben bir topluluğun temsilcisiyim. O topluluğumuz ne diyecek? Sunacaklar mı bize bu çözüm önerilerini? Arkadaşlar, kaderdaşlarım, formüller böyle böyle böyle. Hepsinin de ortak fikri, ortak kararı. Şu an zaten sosyal medyada hepsi bizim tek formülümüz var diye haykırıyorlar.
Formülü, tek formül var ama Mehmet'i dinliyoruz. Mehmet, evet, diyor ki bu... Yok kısmi, geçici, tamamlayıcı, yaş filan değil. Aslında en büyük tehdit ve tehlike, biraz önce sizin de dikkat çektiğiniz gibi, onca yıl bekleyen insanların alacakları net. Kuşa dönmüş maaş. Ana sorun bu değil mi Mehmet?
Kesinlikle. Çeşitli vesilelerle de vurgulandığı gibi 2008'deki düzenleme bu yönde çok ciddi bir kayıp yarattı. Ve ortaya konulan bütün formüller, şu anda emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözmek için ortaya konulan bütün formüller bir miktar gelirden taviz vermeyi içeriyor. Yani sorunu çözerken gerçek anlamda 1999'daki düzenlemeyle kaybedilen haklar ve aylık bağlama oranıyla kaybedilen hakları geri vermeyecek şekilde tasarlanmış yapılar. Bunun da gerekçesi olarak elbette işte kamu yükü, sosyal güvenlik sistemi gibi unsurlar sıralanıyor. Ancak bu bir tercihtir. Siyaset bu sorunu çözebilir. Bu kaynağı da pekala yaratabilir. Sosyal güvenliğin ana sorunu burada değil, kayıt dışılıkla ve insanımızı çalışmaktan kaçınmakla, insanımıza iş verememekle ilgili.
Çok doğru bir değerlendirme. Biz sana teşekkür ediyoruz Mehmet ve bugünün yazısına bakıyoruz. Temel sorunumuz kayıt dışılık. Gelir yaratamıyoruz. En büyük gelir kalemini de vergi olarak görüyoruz ya. Gelin şu vergi yolculuğuna bir göz atalım. Bu Türkiye ne komik bir ülke ya. İzleyelim mi?
Günün yazısı. Nedim Türkmen, sözcü, bahçıvana, şoföre, inşaat işçisine beyanname zorunluluğu getirildi. Gelir Vergisi Kanunu'nun diğer ücretleri düzenleyen 64. maddesi, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere 7349 sayılı kanunla kaldırıldı. Diğer ücretler kapsamına kimler giriyordu? Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gerçek ücretlilerin tespitine imkan olmaması sebebiyle Danıştay'ın müsbet mütalaasıyla Maliye Bakanlığı'nca bu kapsama alınanlar, bu madde kaldırıldığı için yukarıda sayılan kişiler için ücret gelirleriyle ilgili olarak yıllık beyanname vergi zorunluluğu doğmuş oldu. 2021 yılında tahsil edilen gelir vergisinin %92'si kaynakta kesinti yoluyla tahsil edilmişken, sanayide kaportacıda çalışan ustaya, gayrimenkul sermaye iradı mükelleflerin yanında çalışan bahçıvana, özel inşaatlarda çalışan inşaat işçisine ücret geliri için beyanname verme zorunluluğu getirmenin takdirini sizlere bırakıyorum. Yılda 240 bin lira kazanan 835 bin kişiyi, yani patronları, vergi sisteminin dışına çıkart, onların gariban çalışanından beyanname iste. Gelişmiş ülkelerde nüfusun yarısı kadar vergi mükellefi varken, bizde nüfusun %10'u kadar vergi mükellefi olmasını eleştiriyoruz. Beyanname veren mükellef sayısını artırma işini yanlış yerden başlattığımız açık. Bu konu en kısa zamanda çözülmeli. Diğer ücretler kapsamında yer alan kişilere ödenen ücretler vergiden istisna edilmelidir.
Günün yazısı. Gördünüz mü sistemi, çarpıklığı, yanlış kararları? Bu da düzeltilmesi gereken en önemli konu. Gönül Hanım, programın sonuna geldiniz. Son mesajınızı alalım. Sizi izlemeye devam edeceğiz biz.
Çok teşekkür ederim. Bizim çalışmalarımız hükümetimize karşıtlık yaratacak çalışmalar olarak nitelendirilen durumlar da var. Bize bir muhalif kimlik enjekte etmeye çalışıyorlar, yaftasını vurmaya çalışıyorlar. Biz Türkiye'nin en büyük topluluğu, en renkli mozaiğini yansıtan topluluğuz. Mücadele şeklimiz belli. Bütün muhalefet partileriyle, iktidarımızla, bu sorunu çözün haykırışlarımızla yan yana geliyoruz. 5 milyonuz, ailemizde 20 milyonuz. Biz bu yasayı çıkarmaya kararlıyız. Bize sorulan formüller nedir dendiği zaman da bizim formülümüz tektir. Başka formül aramaya gerek de yok. Yeni mağduriyetler yaratacak durum da yok.
Tek formülü de söyleyin, yayını kapatalım.
4447 sayılı kanunun geri aleyhte işletilmesinin iptali, bunu yaparken de 2008 yılının 5510 sayılı aylık bağlanma oranlarının düzeltilmesiyle insanca yaşam hakkı istiyoruz.
İşte bütün mesele bu. Sağ olun diyoruz. Hepimize insanca yaşama hakkı tanınmalı. Bugünlük bu kadar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Çarşamba günü yine birlikteyiz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.